Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Türkiye gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek, siyaset, ekonomi ve dış politikada yaşananları yorumlamak için tekrar karşınızdayım. Türkiye'de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılına başladı. Özel bir oturumla yasama yılının başlangıcı gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel oturumda yaklaşık 45 dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi. Ağırlıkla dış politika konularına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan sorunu, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Suriye ve Libya'daki süreçlerle ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye için bu sorunların hepsinin önemli olduğunu kaydetti. Kafkaslar'da barış içinde Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanı sıra yeni yönetim sistemiyle ilgili olarak da yapılan reformların sürdürülmesi gerektiğini belirterek eski sistemle yeni yönetim biçimini sürdürmek zor oluyor dedi. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum sağlayacak yasal düzenlemeler yapılması için çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişinde Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri ve eş genel başkanları meclisi terk ettiler. Meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdiler. Bu eylemin nedeni de meclisin tüzel kişiliğine, kimliğine karşı değil, özellikle son bir haftadan bu yana HDP'ye yönelik olarak gerçekleştirilen siyasi operasyonlar olduğunu dile getirdi Mithat Sancar. Biz siyasetin yapılacağı yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı olduğunu düşünüyoruz. Bu eylemimiz sadece bir protestodur dedi. Bunun yanı sıra genel kurula girişi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AKP milletvekilleri alkışlarken İyi Parti ve MHP milletvekilleri de ayağa kalktı. CHP milletvekilleri ise Cumhurbaşkanı'nın genel kurul salonuna girişi sırasında ayağa kalkmadılar ve bir sessiz protesto gerçekleştirdiler. Geçmiş yılların aksine bu defa yabancı misyon locaları, büyükelçiliklerin yer aldığı localar boştu. Meclis Başkanlığı büyükelçilere koronavirüs salgını nedeniyle yeni yasama yılı açılışı için davetiye gönderilmediğini, sadece Azerbaycan büyükelçisi Hazar İbrahim'in davet edildiğini duyurdu. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını, gerek de meclisin yeni yasama yılına başlaması törenini yabancı misyon temsilcileri izlemedi. Akşam saatlerinde her yıl geleneksel olarak yapılan yeni yasama yılının açılış resepsiyonu da bu yıl yine koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurul konuşmasını yaptıktan sonra çıkışta kendisine yöneltilen bazı soruları yanıtladı. Bunlardan bir tanesi son dönemde özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması ve yeni hükümet sistemiyle uyumlu hale getirilmesi çağrılarıydı. Cumhurbaşkanı şayet bu yönde bir düzenleme olursa meclis bu doğrultuda bir yeni yasa değişikliği yaparsa ben de buna seve seve katılırım karşılığını verdi. Aynı şekilde idam cezası ile ilgili tartışmalar konusunda da daha önce olduğu gibi bir kez daha söylüyorum. Şayet Türkiye Büyük Millet Meclisi idam cezasını kabul ederse ben bunu hemen onaylarım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı yasama yılı açılış töreninin yanı sıra Türkiye'de koronavirüs vakaları ile ilgili sayı çelişkileri de büyük bir tartışma olarak gündemde yer alıyor. Bugüne kadar gerek Türk Tabipler Birliği gerekse bazı bilim kurulu üyeleri açıklanan verilerin gerçek rakamları yansıtmadığını söylüyorlardı. Ancak dün yapılan bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar bir anlamda gündeme bomba gibi düştü diyebiliriz. Gerek uluslararası planda gerekse içeride Türkiye'nin verileriyle ilgili tartışmalar giderek boyutlandı. Bakan Fahrettin Koca bugüne kadar yaptıkları vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda pozitif korona teşhisi konulan ancak belirti göstermeyenleri hasta sayısı arasında saymadıklarını açıkladı. Bu tabii bugüne kadar ileri sürülen iddiaları teyit eden, doğrulayan bir açıklamaydı. Çünkü genel olarak yapılan değerlendirmelerde Türk Tabipler Birliği özellikle açıklanan resmi vaka sayısının 20-30 kat daha fazla olduğunu ve verilerin gizlendiğini öne sürüyordu. Son olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Murat Emir, Bakan Koca'nın teyit ettiği yönde belgeleri açıkladı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda bu belgelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl sızdırıldığı yönünde bir inceleme başlatıldı. Bu belgeyi sızdıran bürokratın bulunmaya çalışıldığı yönünde siyasi kulislere yansıyan bilgiler var. Tabii koronavirüs vakaları ile ilgili bu son bilgi bir anda Türkiye'deki tabloyu da etkiledi diyebiliriz. Vaka sayılarının açıklananın en az 20-30 katı olduğu, ancak semptom göstermedikleri için hasta sayısı arasında yer almayan bu kişilerin süper bulaştırıcı olarak adlandırıldığı biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü de özellikle bu kişilere dikkat edilmesi gerektiğini, belirti göstermedikleri için toplum içerisinde dolaşarak salgının yaygınlaşmasına, bulaşımın artmasına katkı sağladıklarını belirtiyor. Dolayısıyla bu tartışmalar ciddi şekilde boyutlanacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Diğer taraftan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün başladı. Gündemde Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak yaptırım uygulanması vardı. Fakat son anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB liderlerine gönderdiği mektup ve Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelere, masaya oturmaya hazır olduğunu bildirmesi, bunun yanı sıra NATO'nun devreye girmesi ve son dakikada açıklanan Türkiye ile Yunanistan arasında güvenlik mekanizmasının kurulması yönünde mutabakata varıldığı yönündeki bilgiler, liderler zirvesinden Türkiye'ye dönük bir yaptırım kararının çıkmayacağı yönündeki yorumları güçlendiriyor. Dolayısıyla gerek dönem başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptığı açıklamalar, barışa bir şans daha verilmesi, Yunanistan ve Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığı'ndan, NATO'dan gelen ılımlı açıklamalar, tansiyonun ciddi şekilde düşürüldüğünü ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden en azından şu an için Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararının çıkması ihtimalinin zayıfladığını gösteriyor. Bunun yanı sıra ekonomiye baktığımız zaman bu sabah Türkiye güne %5,75'lik elektrik zammıyla uyandı. Dün de döviz kurlarındaki yükselişe karşı önlem olarak Merkez Bankası iki farklı karar aldı. Bunlardan bir tanesi daha önce döviz alım satımlarında %1'e yükseltilen kambiyo vergisinin yine eskisi gibi olduğu şekilde %2 olarak uygulanmasına dönük karardı. Diğer taraftan Türk lirası mevduatların cazibesini arttırmak için de bir yıla kadar vadeli mevduatlarda stopaj vergisi kaldırıldı. Bu da hem dövize talebin dizginlenmesi hem de Türk lirası mevduatlarının cazip hale getirilmesi yönünde hükümetin atmış olduğu bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak buna rağmen Merkez Bankası rezervlerinde bu haftada 800 milyon dolara yakın bir azalma gerçekleşti. Yani bir anlamda Merkez Bankası rezervleri negatif kalmaya devam ediyor. Ekonomideki diğer verilere baktığımızda da somut bir iyileşmenin olması şu an itibariyle zor görünüyor. Çünkü açıklanan yeni ekonomik programın hedefleri piyasalarda, akademik çevrelerde ve siyasi çevrelerde inandırıcı bulunmadı. Özellikle döviz kurları ve enflasyonla ilgili yapılan tahminler şu anki rakamların bile gerisinde 2020 yılı için, 2021, 22 ve 23 yılları için yapılan kur tahminleri şu anda 7.70 Türk lirası civarındaki dolar kurunun oldukça altında. Bu da hedeflerin tutturulması konusundaki eleştirilerin dozunu artırmış durumda. Diğer yandan iç politikada İyi Parti'deki gelişmeler dikkatle izleniyor. Çünkü ikinci olağan kurultaydan sonra İyi Parti Genel İdare Kurulu seçimlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Partinin kurucular arasında yer alan Ümit Özdağ, Aytun Çıray gibi isimler çizilmişti. Bu olayın arkasında da teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın olduğu iddia ediliyordu. Bugün Meral Akşener Genel İdare Kurulu içerisinden partinin üst yönetim organı olan Başkanlık Divanı belirledi. Burada bu operasyonu organize ettiği dile getirilen Koray Aydın yine teşkilatlatmadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak yerini muhafaza etti Bu da özellikle 14 milletvekili Koray Aydın'ın bu girişimlerine yönelik suçlamalar yöneltmişlerdi. Hatta İyi Parti'nin bölüneceği, 14-15 milletvekilinin ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Bir anlamda bu iddiaların gerçeğe dönüşmesi ihtimalini özellikle bugün yapılan grup başkan vekilliği ve başkanlık divanı seçimlerindeki tablo biraz daha ileriye taşıdı diyebiliriz. İyi Parti üzerinde partiyi bölme çerçevesinde Cumhur İttifakı partilerinin de bir takım senaryoları devreye soktukları, hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kısa süre önce Meral Akşener'e yuvaya dön çağrısı yaptığını anımsadığımızda önümüzdeki günlerde muhalefete yönelik olarak iktidar partilerinin bir takım hamlelerinin geleceğini şimdiden öngörmek mümkün. Evet, Türkiye'deki sıcak gündemde iç dış politika ve ekonomide yaşananlar bunlardı. Gelecek programlarda tekrar size Türkiye gündemini değerlendirmek üzere ben Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.